Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu. Sizlerden gelen soruları hocama yöneltiyor ve hocamın kıymetli bilgilendirmeleriyle cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Hocam yine birçok soruyla birlikteyiz ama öncesinde ben geçen hafta da programın başında ve sonunda hatırlatmıştım. Bu hafta da yine dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Bizlere 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan ve bilgi@erkamradyo.com mail adresimizden ulaşabilir. Sorularınızı bu adresler vesilesiyle, telefon numarası vesilesiyle bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve hocam ibadetle alakalı sorularımız var. Ben müsaadenizle onlarla başlamak istiyorum. Geçen hafta da namazla alakalı birkaç soruyu sormuştuk. Şöyle bir sorumuz var hocam. Cuma namazıyla alakalı. Cuma namazında, cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak caiz mi diye bir soru gelmiş hocam. Bununla başlayalım, buyurun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var malum. Cuma suresinde. Yani cuma günü diyor, cuma namazı vaktinde. Namaza, ki o ayet-i kerime Allah'ın zikrine. Çağrıldığınız zaman işi gücü bırakın ve camiye, ibadete koşun. Allah'ın zikrine koşun. Ya eyyühellezine amenu, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a, fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i. Yani ey inananlar, cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun ve alım satımı bırakın. Şimdi bu ayet-i kerime net bir şekilde açıkça cuma namazı kendine farz olan kişilerin cuma namazı vaktinde alışveriş yapmamalarını, camiye gitmelerini, yani Allah'ın zikrine, yani namaza gitmelerini emrediyor. Tabii burada ayet-i kerimede özellikle alım satımın zikredilmiş olması, alım satım dışındaki diğer meşgalelerin cuma namazına gitmemek için bir mazeret olacağını göstermez bize. Yani nasıl ki cuma namazı vaktinde alım satım yapmak, alışveriş yapmak yasaklanmış ise, onun dışında diğer bedeni hareketler veya zihni faaliyetler, yani namaza engel olan, hepsi yasaktır. Yani namaz dışında herhangi bir şeyle meşguliyet yasaktır. Özellikle ayet-i kerimede alım satımın zikredilmiş olması, ayet-i kerimenin nüzul sebebi, yani iniş sebebinin bazı Müslümanların cuma namazını bırakıp alışverişe koşmaları üzerine inmiş olmasıdır. Ama genel bir kural vardır usulü fıkıhta. Sebebin özel olması, hükmün genel olmasına engel değildir. Yani bir ayetin iniş sebebi özel olabilir. Veya bir hadisin vurut sebebi, yani Peygamber Efendimiz'in onu söylemiş olma sebebi özel olabilir. Ama bu demek değildir ki, eğer özellikle tasrih edilmemişse, bu sana aittir, başkasına ait değil dememişse Peygamber Efendimiz, bu herkese ve her o özelliği, o illeti taşıyan her şeye şamildir. Ha, şimdi ayet-i kerime bunu emrediyor bize. Yani diyor ki, işi gücü bırakın, Allah'ın zikrini koş. Bundan dolayı da alım satım yapmak cuma namazı vaktinde caiz değildir. Peki bu caiz değil ise, eğer bir Müslüman cuma namazı vaktinde alışveriş yapıyor, yapmış ise, bunun kazancı kendisine helal mıdır, haram mıdır? Bu akla gelebilir. Şimdi bir defa bir yasaklama söz konusu değil mi burada? Yasaklanan şey dinimizde ya haramdır veya harama yakın bir mekruhtur. Haram dediğimiz şey de iki türlü olur. Bir haram li aynihidir. Yani bizatihi kendisi kötü olduğu için yasaktır. İçki içmek gibi, yalan söylemek gibi, adam öldürmek gibi, kumar oynamak gibi, zina yapmak gibi. Ya bizatihi kendisi kötüdür, ondan haramdır. Veyahut da kendisi haddi zatında meşrudur ama içinde bulunduğu ortam ve zamandan dolayı yasaklanmıştır. Buna da haram li gayrihi diyor. Bunun örneklerinden birisi cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak, para kazanmak. Veya diyelim ki bir kimse gasp ettiği bir araziden namaz kılıyor. Çaldığı bir seccadeden namaz kılıyor. Bunlara biz haram li gayrihi diyoruz. Namaz kılmak kendisi meşru. Ama seccadede, çalınan seccadede kılınması doğru değil. Gasp edilen arazide kılınması doğru değil. Bunlara da haram li gayrihi diyoruz. Eğer bir haram lizatihi ise, yani kendisi kötü olduğu için yasaklanmış ise, o yolla elde edilen kazanç haramdır. Mesela içki haramdır değil mi? İçki ticaretinden elde edilen kazanç da haramdır. Kumar haramdır. Kumardan kazanılan para da haramdır. Efendim hırsızlık haramdır. Hırsızlıkla ele geçirilen mal da haramdır. Buna haram lizati. Ama haddi zatında kendisi meşru ise bir şeyin, ama içinde bulunduğu ortam veya zamandan dolayı yasaklanmış ise, o fiili yapmak günahtır. Ama o yapılan fiil geçerlidir. Yani bir kimse çaldığı bir seccadede namaz kılmış ise, onun kıldığı namaz geçerlidir. Yani o farz namazı eda etmiş demektir bu adam. Ama namazın sevabından mahrumdur. Cenab-ı Hak ona falan namazı niye kılmadın diye sormayacak. Ama namaz kılana verdiği sevabı ona vermeyecek. Cuma namazı vaktinde yapılan bir alışverişte veya yapılan bir emekten dolayı kazanılan para kişi için paradır, onun hakkıdır. Ama böyle bir fiili işlediği için günaha girmiştir. Anlatabildim mi?
Para haram olmaz yani.
Para o sahibi için helaldir. O para onundur. Ama yaptığı fiilden dolayı, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yaptığından dolayı günaha girmiştir. Haram bir fiil işlemiştir.
Hocam bir sorumuz da yine ibadetle alakalı. Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur ve bunun sebebi nedir diye bir sorumuz var hocam.
Efendim şimdi bu mekruh vakitler veya kerahat vakti dediğimiz vakitler üçtür genelde. Yani bu nedir? Bir sabahleyin güneş doğarkendir. İki, öğleyin güneş tam tepedeykendir. Bir de akşam güneş batarkendir. Bu üç vakitte namaz kılmak, herhangi bir namazı kılmak caiz değildir. Herhangi deyince şunu kastediyorum. Kaza namazı olsun, nafile namazı olsun, o anda hazırlanan cenaze namazı olsun, kılınmaz. Daha önce hazırlanan cenaze namazı olsun, kılınmaz. Ancak güneş batarken o günün ikindi namazı kılınabilir. Bunun dışında değil. Niye bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur? Bir defa bu ibadetlerdeki neyenin cevabı Allah böyle emretmiş veya Resulullah böyle yapmıştır. Bunlara biz tevkifi diyoruz. Tevkifi. Yani gerekçesi bilinmeyen veya taabbudi diyoruz. Gerekçesi bilinmeyen Allah veya Resulü öyle dediği için veya öyle emrettiği için veya peygamber öyle yaptığı içindir diyoruz. Ama bazı hareketleri veya bazı ibadetleri Peygamber Efendimiz gerekçelerini söylemiş. Mesela diyor ki işte cuma namazı, cuma günü sadece o güne mahsus olmak üzere oruç tutmayın. Niye? Çünkü o gün Müslümanların bayramıdır. Veya işte Kurban Bayramı günleri oruç tutmayın. Niye? Çünkü o Kurban Bayramı günleri et yeme günleridir. Aşure günü yani Muharrem'in 10. günü sadece o gün oruç tutmayın. Tutacaksanız bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla tutun. Niye? Çünkü o Yahudiler onu öyle yapar, onlara benzemiyor. Yani Peygamber Efendimiz bazı sünnetleri veya bazı yasakların gerekçelerini söylemiş. Söylediyse tamam, o gerekçe olur. Ama söylemediyse biz onları bilemeyiz. Ha, belki tahminler yürütülebilir. Bu namazlarla ilgili olarak genelde mesela güneşe tapanların diyelim sabah namazı güneş doğarken ibadet ettikleri için Peygamber Efendimiz onu yasaklamış. Ama öğleyin niye? Öğleyin çok sıcak, hararet belki ondandır. Çünkü Peygamber Efendimizin yazın öğle namazını geciktirmeyi tavsiye ettiğini gösteren hadisler vardır. Ve buna gerekçe olarak da çünkü o öğlenin sıcaklığı cehennemin ateşindendir. Yani ona benzer veya o gibi o anlamda hadisleri vardır. Bundan dolayı olabilir. Bir de nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler var. Yani deminki saydığım üç vakit, yani sabahleyin güneş doğarken veya öğleyin güneş tam tepedeyken demek öğle namazından 15-20 dakika öncesinden itibaren demektir. Sabahleyin güneş doğarken demek, güneş doğmadan 40-45 dakika öncesine kadar olan süredir. Güneş batarken de güneşe baktığı zaman gözlerimiz kamaşmaz hale geldikten sonraki 45 dakikalık süredir. Bu sürelerde hiçbir namaz kılınmaz. Sadece dediğim gibi ikindi namazı kılınabilir, ikindi vaktinde. Ama bir de bazı vakitler, zamanlarda hiçbir nafile namaz kılınmaz. Nedir o? Sabahleyin, sabah namazı vakti girdikten sonra güneş yükselinceye kadarki süre içerisinde sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. Akşam namazının farzından önce nafile kılınmaz. Cuma gün hatip minbere çıktıktan sonra nafile kılınmaz. Veya bayram günü sabah namazından sonra bayram namazı kılıncaya kadar nafile kılınmaz. İkindi namazından sonra nafile kılınmaz. Bu vakitlerde de nafile namaz kılmak mekruhtur.
Hocam bir soru, belki biraz böyle hassasiyet sahibi kişilerin dikkat etmesi gereken bir durum. Bilmiyorum, fıkhi bir hükmü var mıdır şeriatta? İçinde resim bulunan bir odada namaz kılmak veya ibadet etmek caiz midir hocam?
Efendim şimdi resim konusu üzerinde dinimiz epey durmuş. Ve bu Peygamber Efendimiz'in hadislerine istinaden tabii bu hükümler konmuş. Bu konuda çeşitli raviler, sahabiler tarafından bize aktarılan ve biraz ufak tefek farklılıklarla aktarılan hadisler var. Ve bu konudaki en önemli veya en yaygın olanı şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün şeye geliyor, evine ve üzerinde kuş resimleri bulunan ve bazı rivayetlerde insan şekilleri bulunan bir perdenin asılı olduğunu görüyor. Ve Peygamberimiz bunu mer ediyor. Bazı rivayetlerde Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Fakat içeri girmiyor. Resulullah Efendimiz neye girmediğini sorunca diyor ki biz içerisinde resim olan eve girmeyiz. Canlı resim olan eve girmeyiz. Öbür taraftan yine Peygamber Efendimiz'in bu konudaki bir hadisi var. Diyor ki efendim bu canlı resmi yapanlara öbür dünyada Cenab-ı Hak bu yaptığınız canlı resimlerine şey yapın, can verin bakalım denilecektir. Ve buna benzer uzatmayalım bazı resmi kısıtlayıcı hadisler var. Kısıtlayıcı derken şunu kastediyorum. Mesela bu yasaklayıcı hadislerde ağaç gibi, tabiat gibi bu cansızların yapılmasında herhangi bir sakınca gör. Hiç kimse görmüyor. Bu bir. İki, belden yukarısı veya başı olmayan canlı resimlerini yapmakta da sakınca görülmüyor. Yani mesela vesikalık fotoğraf gibi bir resim çizdik. Vesikalık, belden yukarı. Veyahut da bir insan resmi çizdi ama başı yok. Bunlarda da sakınca görülmüyor. Sakınca daha çok nerede görülüyor? Boydan olan canlı resimlerinde görülüyor. Yani ulemanın büyük çoğunluğu bunun caiz olmadığını söylüyor. Şimdi bir de bu yasaklamanın gerekçesi olarak biliyorsunuz İslam'dan önce insanlar puta tapıyorlardı. Put neydi? Bir şekildi, bir resimdi, bir cisimdi. Ve dinimiz birinci derecede bu tevhid yani tek Allah inancına aykırı inançları yıkmak üzere gelmişti. Dolayısıyla bu canlı resmi yapmak da bu inanca aykırı olarak bulunmuş veya insanların bu tip şeylere tapınacağı endişesinden dolayı bunlar yasaklanmıştır der bazı alimler. Ama tabii bu günümüzdeki İslam alimlerinin bu konudaki görüşleri var falan ama yani bu fotoğraf dediğim şeylere pek fazla bir şey kısıtlama getirildiğini ben bilmiyorum. Gelelim resim olan evde namaz kılmak caiz mi değil mi odada? Eğer deniyor kıble tarafında ise veya namaz kılan kişinin göreceği yerde ve asılı ise bu caizdir deniyor. Caiz değildir, mekruhtur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen o hadis rivayetlerinden birisinde Peygamber Efendimiz o asılı olan resmi namazda kendisini meşgul ettiği için yasak ettiğini ifade eden, işaret eden kayıtlar var. Bundan dolayı İstanbul Ulaması diyor ki namaz kılan kişinin zihnini meşgul edeceği için şeyde kıble tarafında veya yan taraflarda asıl olan resimlerle namaz kılmak mekruhtur diyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Peygamber Efendimizin o hoş görmediği asılı olan resim bulunan o bezin sonradan döşek yapılıp üzerine oturuldu veya minder yapıldığı veya böyle resimlerin minder yapılması halinde bunun caiz olduğu yine kitap kaynaklarımızda yer alıyor. Yani burada yasak olan şey ne oluyor? Canlı resimlerini tazim için asmak. Tazim ne demek? Onu ululamak, yücelemek için asmak. Bu şekilde ifade ediliyor ama dediğim gibi belden yukarı olan resimler için herhangi bir kimse bir kısıtlama getirdiğini yok.
Hocam yine hataya düştüğümüz bir konu. Belki de sınıfta kaldığımız bir konu. Bu evlatlık mevzu var. Bizim insanımız bu mevzuyu biraz daha ya evlatlık edinelim, bir yavrumuza kol kanat gerelim, onun hayatını güzelleştirelim düşüncesiyle evlatlık ediniyor ama bunun zannediyorum İslami karşılığı yani şer'i hükmünde bir şeyi var. Hükmü nedir hocam? Onu sormak istiyorum. Evlatlık edinmenin hükmü nedir?
Bir defa dinimiz fakire, yoksula, zayıfa, yetime yardımcı olma, ona arka çıkma, bunu teşvik ediyor. Hem teşvik var, hem de uygulaması var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaş dönüşünde ki yanlış hatırlamıyorsam Uhud. Çocuklar oynaşıyor mahallede. Fakat çocuklardan birisi masum duruyor. Efendim mahzun duruyor. Diğer oynayan çocuklara katılmıyor. Resulullah soruyor, niye böyle yaptın sen? Niye sen katılmıyorsun? O da diyor ki benim babam şehit oldu. Anam başka birisiyle evlendi. Ben ortada kaldım. Peygamber Efendimizin buna şu. Sen istemez misin ki Muhammed baban olsun, Ayşe anan olsun, Hasan Hüseyin kardeşin olsun, Fatma ablan olsun. İsterim ya Resulallah. O zaman öyledir diyor ve çocuk başlıyor sevinmeye ve tabii gurur diyor. Yani bu bir uygulama. Onun dışında mesela bir kimse diyor bir yetimin başını okşarsa bir hadiste. Onun saçının başındaki saç kıllarının adedince günahı dökülür diyor. Bir başka hadiste ben ve bir yetime bakan kişi yarın mahşerde şöyleyiz diyor. İki parmağını birleştirerek biz böyle yan yanayız diyor. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Yetimlere sahip çıkmamız gerektiğini. Gariplere sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi sahip çıkmak ne demek? Bir, onu nüfusuna geçirmek var. Bir de onun ihtiyaçlarını karşılamak. Şimdi zamanımızda bunun iki türlü ifadesi var. Bir, koruyucu ailelik var. Bir de evlat edinme var. Şimdi evlat edinme kaldırılmış dinimizde. Yani daha önceleri varmış. Hatta Enes bin Malik Peygamber Efendimizin evladı manevisiymiş. Fakat sonradan o kaldırılmış. Ve genelde de şu var, tabi Araplarda şöyle bir adet de varmış. Böyle kişiler kendilerini soylu bilinen, efendim asil bilinen kişilere nispet ederlermiş. Yani ben falancanın oğluyum gibi. Mesela Ziyad İbni Ebih diye bir var, Arap dahi komutan ve siyasetçisi var. Bunun babası belli. Babası belli. Ama buna rağmen Muaviye onu kendi tarafına çekmek için ama biraz şüphe ediliyormuş. Ziyad İbni Ebih diyorlarmış ona. Artık bu gayrimeşru muydu neydi bilemiyorum. Muaviye diyor ki sen diyor benim kardeşimsin. Yani Ebu Süfyan'ın oğlusun diyor. Mesela böyle bir şey var, anlayış, inanış. Yani insanlardan istifade etmek için kendisine çekme veya insanların bazı soylu asil kişilere kendini nispet etme gibi yönleri var. Onun için Peygamber Efendimiz insanların ancak gerçek babalarına nispet edilmelerini söylüyor. Onu dinimiz, onu istiyor. Peki nispet edilme nedir? Babası kimse onun oğlu olduğunu söylemektir. Günümüzde bu. Daha çok soyadla nispet ediliyor insan. Yani babanın soyadını alıyor evlat. Ve o şekilde ona nispet ediliyor. Şimdi evlat edinmede soyad değişeceği için. Bu edinilen evlat gerçek babasının soyadını değil, evlat edinenin soyadını almış oluyor ve başkasına nispet edilmiş oluyor. Dinimiz bunu hoş görmüyor. Ki bu evlat edinme olayına tebenni denilir, tebenni. Ve bunu dinimiz bu hükmü caizken kaldırmıştır. Caiz değil demiştir artık. Dolayısıyla dinimiz evlat edinmeye hoş bakmaz. Bunu kabul etmez. Ve bunun İslam hukuku açısından iki sakıncası var. Bu evlat edinmenin. Bir, evlat edinilen kişi aileye giriyor. Erkekse ailenin kadınlarına yabancı. Eğer kadınsa ailenin erkeklerine yabancı oluyor. Ama o aileye girdiği zaman artık bu, o ailenin bir ferdi gibi oluyor. Dolayısıyla mahremiyet konusunda sıkıntı doğuyor. Bu bir. İkincisi bir de miras konusu var. Yine dinimiz ölen bir kimsenin mirasının kimlere ait olduğu detaylı bir şekilde anlatılmış. Şimdi evlat edinilen kişi, evlat edinen insanların sulbünden gelen bir çocuk olmadığı için onlara mirasçı olamaz. Ama resmiyette evlat edinildiği zaman bunu kabul edersek biz o zaman o çocuğun kendi evlat edinenin malına mirasçı olması olacağı anlamı çıkıyor. Bu da diğer mirasçıların hakkını yeme oluyor. O açıdan da bu sıkıntı oluyor İslam hukuku açısından. Şimdi ama bir insanın, bir yetimin geçimini üstlenmesi, onun ihtiyaçlarını karşılaması, efendim ona şefkat göstermesi yasak değil, hatta teşvik edilen bir şey. Demin sorunun başında Peygamber Efendimiz'in bu konuda yaptığını ve söylediklerini hatırlattım. Buna bir engel yok. Ama nüfusa geçirme, soyadını verme, bu deminki söylediğim özellikle iki açıdan sakıncalı. Ha bir de şu olabilir. Efendim biz böyle bir şey yaptık denilebilir. O zaman böyle bir şey varsa o girdiği ailenin erkekse hanımlarıyla, kadınsa erkekleriyle irtibatı yabancı irtibatı olacak. Ve bir de miras olarak değil de ona belki vasiyet olarak malın belli bir kısmını verebilir ama miras olarak verilmesi dini açısından caiz olmuyor.
Caiz değil, evet. Hocam son soruyu sizinle paylaşayım. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kredi kartı mevzu var hocam. Bir dinleyicimiz sormuş. Bu ön ödemeli kredi kartları var. Bunların kullanılması caiz midir hocam? Bunu bir açıklayabilir miyiz? Buyurun.
Şimdi ön ödemeli kredi kartı ne demek? Yani bir kimse ne yapıyor? Kredi kartı var, ona bir yükleme yapıyor. Ve alışveriş yaptık sıra o karttan o yaptığı alışverişin bedeli neyse çekiliyor. Mesela diyelim ki normal kredi kartlarında ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte satın aldığımız markete veriyoruz kartı. O topluyor, diyor ki işte 107 lira örnek. 107 lira sana borç yazıyor. Ve sen de sonra vakti gelince onu ödüyorsun. Ama ön ödemeli de sen diyelim ki karta 1000 lira yüklemişsin. Ve sen alışveriş yaptın, 107 lira tutmuş. O 1000 liradan 107'si düşüyor. Ha, ne kaldı senin orada? İşte 893 liran kaldı. Ve o bitinceye kadar oradan harcıyorsun. Bu şekliyle baktığın zaman bir faiz söz konusu olmuyor. Çünkü bu sen ön ödeme yaptığın için sana bir ilave bir şey verilmiyor veya sen ona bir şey vermiyorsun veya bir şey almıyorsun. Dolayısıyla bunda bir sakınca olmaz. Evet.
Hocam bir soru daha vaktimiz varken onu da sormuş olalım. Vergi mevzu var. Bir dinleyicimiz vergi zekat sayılır mı diye bir soru sormuş hocam.
Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekatla ilgili olan ayet-i kerimelerden birisinde zekatın kimlere verileceği tek tek sayılıyor. 8 sınıf sayılıyor. Ve bunlar da genelde değil tamamen insan. İnsan. Ya fakir insan, veya borçlu insan, veya yolcu insan, veya köle insan. Veya Allah yolunda savaşan insan. Kurumlar değil. Dolayısıyla zekat ancak insana veriliyor. Peki insana verilirken de doğrudan insanın eline verirsin. Veya aracıya verirsin. Yani aracı derken vekile verirsin. Mesela bugün bazı vakıflar var. Vatandaşın zekatını alıyor ve onu ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Ki bu da iyi bir yöntem. Niye? Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. Çevremi de zekat verebileceğim kimseyi tanımıyorum. Ama bir vakfa, güvendiğim bir vakfa verdiğim zaman o layık olan birisine veriyor. Bu şekilde aracıyla verilebilir, vekalet yoluyla. Bir de kişi kendisi verebilir. Şimdi ama sonuçta şu, ister kendisi versin, ister bu aracı veya vekil veya vakıf kanalıyla versin, bu Kur'an-ı Kerim'de sayılan 8 sınıftan birine verilecek. Onun dışında birine verilisi olmaz. Şimdi biz devlete vergi veriyoruz. Bir defa verirken zekat niyetiyle vermiyoruz, bu bir. İkincisi, devlet vergileri aldığı zaman bunu her alanda sarf ediyor. Yani memuruna veriyor, işçisine veriyor, yatırıma veriyor, yola veriyor. Efendim bazı sektörlere veriyor. İşte bu pandemi döneminde birçok sektöre fazladan para verildi. Da konserler biliyorsunuz verdirildi falan. Yani şimdi bu şeyler, devlete verilen vergiler, Kur'an-ı Kerim'de zekat verilmesi gerekli veya zekat verilebilecek sınıflara münhasıran verilmiyor. Tamam, fakire de verildiği oluyor. Ama devlet ayrı bir hesap açıp bu hesaptaki toplanan vergileri sadece fakirlere, yoksullara verse ve bu hesaba da zekatlar yatırılsa, zekat niyetiyle, o mümkün. Tarihte bu zaten devlet toplamış vergiyi ve dağıtmış. Ashab döneminde öyle, peygamber döneminde öyle. Ama günümüzde böyle değil. Günümüzde devlet ayrı bir zekat fonu yok. Ve vatandaş vergiyi verirken zekat niyetiyle vermiyor. Dolayısıyla bu hem niyet olmadığı için hem de ehline temlik olmadığı için bu vergi zekat yerine geçmez.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem ibadete hem muamelata dair birçok soruyu dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür eder. Sizleri Allah'a emanet ederiz. Hoşça kalın efendim.